Ayrım 35. Sayfa 335. 34. Tarihini bilmeyen kendini bilmez. Çadırların önünde öbek öbek yakılmış ateşlerin başında toplanan askerlerin arasında geziyordu Mehmet. Sınır boylarında kılıç sallamış, yaşını başına almış akıncılardan bıyıkları yeni terlemiş heveskar savaşçılara, dervişlerin çağrısıyla vuruşmaya gelmiş tanrı erlerinden, padişahın buyruğuyla silah kuşanmış Sırp askerlerine kadar ülkenin en seçme bahadırları akın akın gelmişlerdi surlarının önüne. Elbette çoğunun adını bile bilmiyordu genç hükümdar, ama çok iyi bildiği bir hakikat vardı. Kendi hayatı ve devletin kaderi bu tanımadığı askerlerin ellerindeydi. 1,5 asır önce Söğüt'te doğan umut büyüyerek yer küreyi kaplayacak mıydı, yoksa kaynağı cılız ırmaklar gibi bu ortaçağ kalesinin görkemli surlarının önünde kuruyup gidecek miydi? İkinci kez tahta çıkan Murat Han oğlu Mehmet tahtta kalacak mıydı, yoksa hayalleri ikinci defa kırılarak saltanatı bir kez daha başkalarına mı bırakacaktı? Aysız gecenin altında karanlık bir heyula gibi yıkılıp üzerine gelen Konstantiniyye'ye baktı Mehmet. Ey bütün dünyanın arzuladığı şehir, ya ben seni alacağım ya da sen beni, diye mırıldandı. Sırtımda bir ürperti hissettim. Hayır, açık havada etkisini iyice hissettiren sert rüzgardan değil, Tahir Hakkı'nın etkileyici sözlerinden. Sadece ulusal gurur değildi bu, tarihe yön vermiş bir adamın kaderine şahit olmanın getirdiği o tuhaf histi. Aynı zamanda bir halkın yok oluşuyla yüzleşmenin hüznü. Bu toprakların en görkemli ve en trajik hikayesi. Küçük kafilemiz şimdi Topkapı ile Mevlana Kapı'nın karşısında surların en iyi görülebildiği Kültür Park'ın içindeydi. Sabahki güneşin önünü devasa bulutlar kaplamıştı. Rüzgarda uçuşan seyrek kar taneciklerinin zaman zaman yüzüne çarpmasını aldırmayan hoca, enfes bir hikayeye dönüştürdüğü kuşatma serüvenini kendi duygularını da katarak anlatıyordu. İtiraf etmek gerekirse, o günlerin ruhunu hissetmek için buradan daha iyi bir yer bulunamazdı. Surların gerisinde Rum ateşi, top, Tatar oku, mızrak, kılıç, balta, ellerine geçirdikleri ne varsa onlarla şehirlerini savunmaya çalışan bir halk, surların bu yanında ise ne pahasına olursa olsun Konstantiniyye'yi almaya kararlı bir adam ve ona inanmış muhteşem ordusu. Her iki taraf da aynı şeylere ihtiyaç duyuyordu. İnanç ve umut, akıl ve güç, çelik ve ateş, cesaret ve fedakarlık. Kim kazanacaksa zaferi ancak bunlarla elde edecekti ve biraz da baht açıklığı. O sebepten surların her iki tarafında eller aynı tanrıya kalkıyor, farklı dillerde aynı ilaha yakarıyorlardı. Bizi muzaffer eyle yüce Allah'ım. Şehrimizi koru yüce Tanrım. Ama yaratıcının hangi tarafı desteklediğinin belli olmasına daha 54 gün vardı. 6 Nisan gecesi ordugahını gezen genç padişah gördüklerinden memnun dönmüştü otağına, diye sürdürdü. Surlara bakarak bizim yaşlı profesör, on binlerce insandan oluşan bu mahşeri kalabalıkta tam bir disiplin hakimdi. Komutanlar kararlı, din adamları inançlı, askerler neşeli ve azimliydi. Öyle de olması gerekiyordu. Özür dilerim hocam, belki sormak için biraz geç kaldım ama... Şu ana kadar hiç fark etmediğim bir gençti konuşan, gökyüzü kadar gri bir bere vardı kafasında. Kara gözlerinin biri diğerinden daha küçüktü ve konuşurken belirgin şekilde seyiriyordu. Az önce söylediğiniz bir konuya takıldım. Konstantinopolis'in fethinin Mehmet için bir ölüm kalım sorunu olduğunu söylediniz. Fakat tahta oturabilecek başka bir şehzade yokken böyle bir tehlike nasıl mümkün olabilir? Tahir Hakkı ilgiyle baktı delikanlıya. İlgisinin nedeni sorunun canını sıkmış olması mı, yoksa takdirini kazanmış olması mıydı anlaşılmıyordu. Sen de tarih öğrencisi misin? Yok hocam. Küçük gözündeki seyirme arttı. Ben sadece tarih meraklısıyım. Özellikle de Osmanlı tarihi. Rahmetli babam aşıladı bu merakı. Tarihini bilmeyen kendini bilmez derdi. Kendini bilmek istiyorsan önce bu toprakların tarihini öğren. Çünkü kendini bilmeyen sorumluluklarını da bilmez. Demek ki bizim peder bey yalnız değilmiş bu ülkede. Aslında iyi bir tarafı da vardı. Böylesi ebeveynlere sahip olmanın. Size sorumluluk bilinci aşılıyorlardı. Keşke biraz da öz güvenimizi geliştirselerdi. Umarım babası benimki kadar otoriter değildi diye umut ederek ilgiyle izlemeye başladım bu gösterişsiz çocuğu. Yanılıyorsam düzelttin ama Osmanlı'da taht kan bağı olan birine geçmez mi? Başka şehzade olmadığına emin misin? O gizemli gülümseme belirmişti yine bizim hocanın dudaklarında. Var mıydı? Mehmet'in başka kardeşi yoktu ki. Eleştiren bir bakış fırlattı bizimki. Osmanlı şehzadesi olması için sadece Mehmet'in kardeşi olması gerekmiyor. Delikanlının boş boş baktığını görünce açıkladı. Doğru, Mehmet'in bütün kardeşleri öldü ama bir şehzade daha vardı. Mehmet'in babasının oğlu değildi ama Osmanlı şehzadesiydi. Hatta bu sabah bahsettik ondan. Şehzade Orhan diye atıldı Peyami. Konstantinopolis'te yaşayan Orhan. Evet, Şehzade Orhan. Orhan kimilerine göre Emir Süleyman'ın torunudur. Yani 2. Mehmet'in dedesi, 1. Mehmet'in kardeşinin torunu. Kimilerine göre ise bizzat Fatih'in amcasıdır. Fakat inkar edilemeyecek olan hakikat Orhan'ın Osmanlı soyundan geldiğidir. Dolayısıyla 2. Mehmet'in yerine geçebilecek bir şehzade mevcuttur. Yani genç padişah bu surların önünde mağlubiyeti tadarsa iş orada kalmayabilir. Çandarlı'nın çabalarıyla Mehmet'in yerine Orhan tahta geçirilebilirdi. Sanki 2. Mehmet döneminde yaşıyorlarmış da Orhan'ın tahta geçmesiyle ülke felakete sürüklenecekmiş gibi kalabalıktan itiraz homurtuları yükseldi. Öyle ki milleti sakinleştirmek için sağ elini usulca havaya kaldırmak zorunda kaldı Tahir Hakkı. Muhakkak öyle olurdu demek istemiyorum ama böyle bir ihtimal her zaman vardı. Yoksa koca Osmanlı Devleti Doğu Roma'ya Şehzade Orhan'ı Konstantinopolis'e tutması için neden haraç ödesin? Hem Çandarlı'nın amcası Sadrazam Ali Paşa'nın taht kavgasında Fatih'in dedesine karşı bir başka şehzadeyi Emir Süleyman'ı desteklediğini de unutmayalım. Nasıl ki geçmişte yaşananlar bizim anlattıklarımızdan çok daha acımasızca, siyasette bizim sandığımızdan çok daha vahşi ve etikten yoksundur. Genç padişah elbette bunu hepimizden daha iyi biliyordu. Yenmesi gereken iki düşman olduğunun farkındaydı. İlki Doğu Roma'nın son imparatoru 11. Konstantin, ikincisi ise divanında bulunan kendi sadrazamı Çandarlı Halil Paşa. Korkunç bir durum. Her insan kaldıramaz. Ama daha önce de söylediğim gibi hükümdarlık Mehmet'in hamurunda vardı ve daha çocuk yaştayken sinsi bir saray komplosuyla tahtın altından çekilmiş olması siyaset sanatının nasıl icra edilmesi gerektiğini çok iyi öğretmişti ona. Tarih meraklısı zayıf çocuğa baktı. Tamam mı? Şimdi anladın mı? Bizim genç Mehmet'in kaygısında ne kadar haklı olduğunu. Delikanlı kendisine bir beden büyük gelen kabanıyla birlikte küçük kalabalığımızın içinde kaybolmadan önce minnetle mırıldandı. Anladım hocam, çok teşekkür ederim. Kartanelere giderek artmaya başlamıştı. Bakışlarını gökyüzüne çevirdi Tahir Hakkı. Siyah kasketinin siperliğini aşan beyaz zerecikler kumral kirpiklerinin üzerine düştü. Hava azıtacak gibi görünüyor. Elimizi çabuk tutsak iyi olacak. Siz de üşümüşsünüzdür. Gazanız mübarek olsun diyen beyaz atı üzerindeki Mehmet Han'ı savaş naralarıyla selamlayan Fetih askerlerininki gibi heyecan yüklü bir itiraz yükseldi bizim barışçı kafilemizden. Hayır hayır, biz böyle iyiyiz. Hiç üşümedik. Sizi dinliyoruz, anlatın lütfen. Başta Bahri olmak üzere bazı yaşlı gezginlerimizin, hatta Jale Hanım'ın bile solgun yüzleri öyle söylemiyorsa da coşkulu çoğunluğun eğilimi bu yöndeydi. Görüyor musun Müştak, anlattıklarımız insanların içini nasıl ısıtıyor, bir de tarih geçmişin donmuş hali derler. Vallahi bizim ihtiyarın da hiç üşümüş gibi bir hali yoktu. Belli ki yüklendiği adrenalin karı soğuğu unutturmuştu. Mehmet ile devasa ordusu surların önüne geldiğinde hava bu kadar soğuk olmasa da 1453 yılında baharın geç geldiğinden söz edilir. Günlerce yağan yağmurun çadırları sürüklediği, hayvanlara zarar verdiği anlatılır. Neyse bizimkiler 6 Nisan sabahı topları, mancınıkları, surlara tırmanacakları merdivenleri, dikecekleri kuleler için gereken malzemeleriyle Haliç'ten Marmara'ya kadar savaş düzeni almışlardı. Ama henüz toplar ateşlenmemiş, kılıçlar kınından sıyrılmamış, yaylar gerilmemiş, yani çatışma henüz başlamamıştı. Ama hocam, şehirdekilerin kuşatmacılara bir baskın verdiğinden söz ediyor bazı tarihçiler. Sözlerini tartarak konuşan bu kişi Arap öğrenci George'tu. Haklısın diye onayladı tarih profesörümüz. Kuşatma başlarken başı bozuk takımından bir avuç maceracı aşka gelip surlara saldırdı. Durumu müsait gören savunmacılar da kapıları açıp onları püskürttüler. Ama bu olay kuşatmanın ciddiyetiyle karşılaştırıldığında sözü bile edilmeye değmez bir vakadır. Asıl cenk Nisan ayının 11'inde, yani muhasaranın 5. günü başlamıştı. Çünkü o gün bu kuşatmanın kaderini belirleyecek olan topların yerleştirilmesi tamamlanmıştı. Blaherna Sarayı'nı hatırlıyorsunuz. Haliç'ten ayrılırken kalıntılarını gördüğümüz, imparatorun ikamet ettiği saray. İşte o saraya karşı 3, Silivri kapı yönüne doğru 3, Edirne kapı yönüne 2 top ve savunmanın en zayıf yerlerinden biri olan Romanos kapısının karşısına. Surların sol tarafında bir yerleri gösterdi. Yani şu ilerideki top kapının karşısına ise 4 dev top konulmuştu. Bu topların attığı gülelerin ağırlığı 500 küsur kiloyu buluyordu. İşte bu görülmedik büyüklükteki toplar Nisan'ın 11'inde ateşe başladılar. Birkaç yüzyılda bir depremlerle sarsılan şehir şimdi insan eliyle yapılmış silahların şiddetiyle tir tir titriyordu. Şu durduğumuz yerin üzerine kesif bir barut kokusu çökmüş olmalı. Toplardan yükselen dumanlardan oluşan bulutların savaşçılar üzerinde kocaman gölgeler oluşturduklarını söylersek sanırım hiç de abartmış olmayız. Dönemin tarihçilerinin ağızlarından ateş fışkıran ejderhalara benzettiği bu devasa toplar 18 Mayıs'ın gece yarısına kadar surları bombalamaya devam edecekti. Etmek zorundaydı. Mehmet'in stratejisi buydu. Surlarda gedik açmak, askerlerini oradan şehre sokmak, ama bu sanıldığı kadar kolay bir iş değildi. Çünkü karşımızda sıra dağlar gibi yükselen bu surlar yalın kat değildir. Bakın şimdi bile görebilirsiniz. Şapkalar berelerle kaplı başlar derhal surlara çevrildi. Gördünüz mü? Surun önünde bir hendek var. Şimdi orada bostancılık yapıyorlar. Laf aramızda İstanbul'un en lezzetli sebzeleri burada yetişir. O marullar, salatalıklar, naneler, kokusunu hala koruyan domatesler. Neyse, işte o hendeğin sona erdiği yerde ise bakın dış surlar başlıyor. Sonra arada bir boşluk, ardından iç surlar. Yani Mehmet'in askerleri yoğun ateş altında önce bu hendeği geçecek, dış surlardaki askerlerle boğuşacak, onları alt ettikten sonra aradaki boşluğu aşarak içteki sura dayanacak. Büyük cesaret, sınırsız kahramanlık isteyen bir iş ki ordumuzdaki neferlerin bu görevi büyük bir fedakarlıkla yaptığını dost düşman herkes yazmıştır. Mesela Nicola Barbaro günlüklerinde şöyle anlatır: Sultanın askerleri surların dibine kadar geliyorlardı. Hiçbiri ölümden korkmuyor. Vahşi arslanlar gibi dövüşüyorlardı. İçlerinden biri ölünce arkadaşları surlara ne kadar yakın olduklarını umursamadan ölülerini sırtlarına vurup götürüyorlardı. Savaşçılarımız ölü arkadaşını taşıyan askere nişan alıyor, bazen hem ölüyü hem de onu taşıyan kişiyi vuruyorlardı. Fakat Türkler başka askerler yollayıp cesetlerini alıp götürüyorlardı. Bir tek Türk'ün ölüsünü sur dibinde bırakmaktansa 10 kişinin ölmesini tercih ediyorlardı. Evet, surların önü böylesi kahramanlıklara sahne oluyordu. Peki şehrin içinde neler yaşanıyordu? Tahir Hakkı'nın sorusuyla birlikte istisnasız kafiledeki herkes bana döndü. Niye öyle suratın asıldı Müştak? 1453'te televizyon olmadığına göre kuşatmayı tarafsız olarak aktarmak için bir sen bir ben anlatacağız. Aslında hiç şikayetçi değildim durumdan ama çok da hevesli görünmemek için iyi de neden ben hep yenilen tarafı anlatıyorum diye mızıklandım birazcık. Belki şanlı Osmanlı ordusunda yaşananları anlatmak istiyorum. İnanmayan gözlerle bakıyordu yüzüme. İstemiyorsun. Çünkü senin empati hissin benden daha güçlü. Kafiledekilere döndü. Müştak hep yenilen taraf için üzülür. Düşmana bile merhamet gösterecek kadar yufka yürekli bir adamdır. Durgunlaşır gibi oldu hoca. İlgiyle bakıyordu kafiledekiler. Hiç tanımadığımız insanların hakkımızda acayip düşüncelere kapılmaması için o yüzden de savunmacıların hali pür mealini ben anlatmalıyım diyerek tamamladım sözlerini. Peki hocam siz nasıl uygun görürseniz. Davranışım rahatlatmıştı onu. Bakmayın böyle söylediğine diye canlandı. Aslında dünden razı Konstantinopolis'te olan biteni anlatmaya. Ki 1453 yılının baharında şehirde yaşananları ondan daha iyi anlatabilecek çok az insan vardır bu topraklarda. Tamam hocam tamam, yeter ki beni övmeye başlamayın, anlatıyorum. Ciddileşti Tahir Hakkı. Şaka bir yana iyi olur Müştak, bayağı yoruldum. Sesi boğuk çıkıyordu. Anladım, siz dinlenin, isterseniz bizim tarafı da ben anlatırım. Sahte bir öfkeyle parlayıverdi. O kadar da uzun boylu değil, şehri nasıl aldığımız bölümünü asla sana kaptırmam. Artmaya başlayan kar yağışının altında birbirine sokulan küçük grubumuz yine gülüşlerle usulca dalgalandı. Otobüste Konstantin Dragazes'in Hristiyan devletlerden gelecek bir filo beklediğinden söz etmiştim diye başladım. Şehir kuşatıldığında böyle bir yardımdan henüz eser yoktu. İmparator ve halk derin bir kedere kapılmışlardı ama son güne kadar umutlarını koruduklarını söylemek yanlış olmaz. Papa'dan yardım gelmeyeceğini anlayan Konstantin elindeki güçlerle kendi savunma stratejisini uygulamaya geçti. Osmanlı ordusu surların önünde görünmeden önce 2 Nisan'da şu meşhur zincir Haliç'in girişine çekildi. Ve derhal surların önündeki hendekler kazılmaya başlandı. Mehmet'in babası 2. Murad'ın kuşatmasından o günde neredeyse 30 küsur yıldır şehir savaş görmediğinden bu çukurlar toprakla dolmuş, hendekler adeta düzleşmişti. Kumandan, şövalye, asker demeden kazma küreğe sarılan herkes toprağı derinleştirmeye başladı. Bu önemli iş tamamlanınca savaşçıların görev dağılımı yapıldı. Ellerini paltosunun ceplerine sokmuş ısınmaya çalışan Tahir Hakkı'ya baktım. Hocamız Konstantinopolis'i kuşatan Osmanlı ordusunun yerleşme düzenlerini Haliç'ten başlayarak anlatmıştı. Ben de surun arkasındaki savunmacıları öyle sıralayayım. Sakız piskoposu Leonardo başta olmak üzere önemli subaylar Haliç'e yakın Kisiloporta'nın bulunduğu suru savunuyorlardı. Yukarıda Blahernai Sarayı'nın surları ise Venedik balyosu Girolamo Minotto'nun kumandasına verilmişti. Gerçekten yiğit adamlardı. Kuşatma süresince imparatorun kızıl bayrağını sarayın damından indirmediler. Eğri Kapı dediğimiz Caligaria Kapısı, etrafındaki surlar ise Venedikli Theodor Karistos'la kuşatma altındaki şehirde savaş tünelleri açarak önemli bir misyon üstlenen Alman mühendis Johannes Grant'ın sorumluluğuna bırakılmıştı. Edirne Kapı'ya kadar olan bölüm ise Bocardi kardeşlerin emrindeydi. Üç soylu kardeş, askerlerinin giysilerinden silahlarına kadar her şeyi kendileri almışlardı. Konstantinopolis direnişinin hakiki kahramanı Giovanni Giustiniani ise en riskli olan bölgeyi seçmiş, askerleriyle birlikte Topkapı'da mevzilenmişti. Çatışmanın en sert safhaları da bu kapılar arasında olacak, deyim yerinde ise şehrin kaderi bu surların önünde kanla yazılacaktı. Marmara Denizi'ne kadar uzanan surları gösterdim. Bu taraf ise Venedik kolonisinin en önemli adamı olan Katarin Contarini ile Andronik Cantacuzinos tarafından savunulacaktı. Grand Duke Lucas Notoras ise merkezi bir yerde ihtiyacı olana yardım etmek üzere 100 kişilik bir askeri birliği hazır kuvveti olarak bekletiyordu. Ya Şehzade Orhan? Onun da şehri savunduğunu söylüyorlar. Bunun aslı var mı? Başörtülü kızımızdı soran. Soğuktan al olmuş yanaklarının aksine güzel gözleri süzgün bakıyordu. Belli ki Osmanlı hanedanından birinin kendi soyundan olanlara karşı dövüşmesini içine sindirememiş, emin olmak istiyordu. Ne yazık ki doğru. Orhan da savunma kuvvetlerinin arasındaki yerini almıştı. Kendisine sadık askerlerle Samatya yakınlarındaki surların bir bölümünü koruyordu. Onun yanındaki surlar ise din adamlarına, keşişlere bırakılmıştı. Saydığım isimlerden anlaşılacağı gibi savunmada sadece Doğu Romalılar değil, öncelikle Latinler ve diğer uluslardan insanlar da yer alıyorlardı. Osmanlı ordusunun da çok uluslu bir güç olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, Konstantinopolis kuşatmasında farklı ulusların karşı karşıya geldiğini de söyleyebiliriz. Değil mi Tahir Hocam? Pek kafesine yatmadı Tahir Hocam'ın. Söyleyebiliriz tabii ama asıl kavga Türklerle Doğu Romalılar arasındaydı demek daha doğru olur. Ama Osmanlı'da çok uluslu bir devlet olduğuna göre diyerek beni destekledi George. Bu kuşatmayı Türk-Doğu Roma çarpışması olarak değerlendirmek ne kadar yerinde olur? Daha da neler? Hayır, bizim yorgun profesör değildi itiraz eden. Yakışıklı arkadaşı Bahri'ydi. İstanbullu Türkler almadı mı yani? Yanlış anladınız Bahri Bey. Hiç sanmıyorum. Yok Bizanslar kahramanmış, yok yiğitçe dövüşürlermiş. Sanki şehrin alınmasına üzülmüş gibisiniz. Aynı durumda siz olsaydınız, onlar size acırlar mıydı? Galiba bu defa gerçekten de sinirlenmişti. Durumun ciddiyetini anlayan George, çıt çıkarmadan kız arkadaşlarının arasına kaybolurken, "Bakın şöyle anlatayım Bahri Bey," diyerek milli duyguları kabaran adamı yatıştırmaya kalkıştım. "Yok efendim, anlatmayın. Dinlediklerim bana yeter. Memleketin elden gittiği yetmezmiş gibi şimdi de geçmiş zaferlerimizi elimizden almak istiyorlar. Siz de buna çanak tutuyorsunuz." Yorgunluk ve soğuk havanın etkisiyle asabı iyice bozulmuş olmalıydı. Daha da söylenecekti ki "Dur be Bahri," diyen Tahir Hakkı'nın sesi bastırdı. "Kim neye çanak tutuyor?" Başıyla beni gösterdi. "Bu suçladığın adam, Osmanlı tarihi konusunda en başarılı tezleri yazan kişi. Milli tarihçimiz müştak gibi adamların çalışmalarıyla hayat buluyor. Yalan da olsa hoşuma gitti eski hocamın söyledikleri ama bu kadar öfkelenmesi iyi değildi. Önemli değil hocam," diyecek oldum. "Hayır efendim, önemli. Senin kim olduğunu bile bilmiyor." Dudakları titremeye başlamıştı. Bu kadar belanın arasında bir de bu dangalakla uğraşıyoruz diye geçiriyor olmalıydı aklından. Dangalak da söylediğine pişman olmuş gibiydi. "Ya Tahir, bir dinle. Hemen tersliyorsun insanı. Sen de terslenecek yerde gezme o zaman birader." "Eyvah, kalbini kıracak eski arkadaşının," diye tasalanmaya başlamıştım ama hiç de öyle olmadı. Deli deliyi görünce değneğini saklarmış misali, paparayı yiyen Bahri pamuk gibi oldu. Yahu ben öyle demek istemedim. Hayır, bizim öfkeli tarihçi sakinleşmiyordu. Belki de çocukluk arkadaşına değil de tıpkı onun gibi milli hisleri yüzünden Nusret'i öldürdüklerini düşündüğü Çetin'e kızıyordu. Yoksa sıkça kendisinin de savunduğu bu tezlerde öyle çok da öfkelenecek bir yan yoktu. Böyle uzlaşmaz, böyle kırıcı olmasının nedeni geçmişte yaşananlar değil, günümüzde işlenen bir cinayetti. Tahir Hakkı'dan yüz bulamayan gümüş saçlı ihtiyar bana sırnaştı. Müştak Bey, siz anladınız beni. Kendi tarihimize sahip çıkmazsak başkaları hiç çıkmaz demek istiyorum. Tahir Hoca soğukkanlılığını yitirince sakinleştiricilik görevi bana kalmıştı. Uçuşan kar tanelerinin ardından Müştak her zaman uyumlu bir çocuk olmuştur diye fısıldayan annemin münasebetsiz hayaletine fazla itibar etmeden tabii sizi anlıyorum Bahri Bey diyerek olgunluk gösterisine başladım. Ne olacak canım, medenice tartışıyoruz şurada. Sinirli profesörümün kıvırtma Müştak hiç de medenice tartışmıyoruz diyen bakışlarıyla karşılaşmamak için yeniden surlara dönerek söze başladım. Konstantin elindeki kuvvetleri kenti en iyi koruyacak biçimde karşımızdaki surlara dağıtmıştı. Bu mevziler Osmanlı ordularının, tecrübeli paşalarının ve seçkin birliklerinin sıralandığı yerlerin karşısına düşüyordu. İşte bu yüzden kanlı çatışmaların en yoğun olarak yaşanacağı yerler de burası olacaktı. Ki bu yiğit adamlar yeri göğü sarsan bütün o cehennemi top ateşi boyunca da askerlerimizin 3 saldırı girişimi sırasında da surların önünde gırtlak gırtlağa yapılan dövüşlerde de yerlerini terk etmeden canla başla savaştılar. Bizimkiler Konstantinopolis'e girdikten sonra Fatih'in de haklarını teslim ettiği gibi onlar kendilerinden kat be kat üstün ordumuzda tam 54 gün boyunca karşı koydular. Ya Haliç? Oraları kimler savunuyordu? Bu kadar suskunluk çok gelmiş olmalıydı Peyami'ye. Sanki kuşatma hakkında bir kitap yazacakmış gibi ıcığına cıcığına kadar öğrenmek istiyordu her şeyi. Çoğunlukla Latinler savunuyordu Haliç'i. Dev zincirin yanında 26 gemi vardı. Bu gemilerden sadece 10'u Romalılara aitti. 16 geminin çoğunun başında Latinler vardı. Gabriel Trevisano komutasındaki askerler Haliç surlarını koruyorlardı. Galata'da yaşayan Cenevizliler de destek veriyorlardı Konstantinopolislilere. Aslında ikili oynuyorlardı. Gündüzleri Osmanlılara malzeme satıyor, geceleri ise şehrin surlarında Doğu Romalılarla omuz omuza bizimkilere karşı savaşıyorlardı. Günümüzde olduğu gibi. O zamanlarda da savaş önemli bir geçim kaynağıydı. Koyun can derdinde, kasap mal derdinde diye söylendi Peyami'nin tombul hanımı. Zavallı halk kim bilir ne kadar korkmuştur. Sahi Müştak Bey, o zavallı insanlar ne yaptılar? Şehir kuşatılınca kaçmak istemediler mi? Omuzlarımı siktim. Nereye kaçacaklar? 1000 yıllık şehirlerini bırakıp gitmek kolay mı? Öte yandan hala umutlarını yitirmemişlerdi. Boğaz kesen hisarının yapılmasıyla başlayan dehşet havası ordumuzun ufukta görünmesiyle doruğa çıksa da yaşlılar 30 küsur yıl önceki kuşatmayı hatırlatıp Türkler bu defa da başaramazlar diye gençleri teskin etmeye çalışıyorlardı. Ancak surların önünde uzanan o uçsuz bucaksız insan seliyle karşılaşanlar, kalabalıktan yükselen nakkare zurna seslerini duyanlar, savaş naralarıyla irkilenler, gece çadırların önünde yakılan ateşlerin gökyüzündeki yıldızlardan daha fazla olduğunu görenler, felaketin kaçınılmaz olduğunu anlayarak Tanrı'nın sonsuz gücüne sığınıyorlar, son bir umutla kentin koruyucusu Kutsal Bakire'den kurtuluşlarını muştulayacak ilahi bir işaret bekliyorlardı.